Ayrım 5, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 60. 3. Bölüm. İkinci nöbetçi kapıya doğru koştururken birinci nöbetçinin silahından yakut renkli bir kıvılcımın belirmesiyle aynı anda sessiz bir mermi kanlar içinde kalan elinden AK-47'yi söküp almıştı bile. Juan hiç duraksamadı. Link ya da Eddie yukarıdaki platformdan adamı etkisiz hale getirmişti. Kabriyo afallamış teknisyeni şarjörü tetik mekanizmasının arkasında olan susturuculu bir Type 95 saldırı tüfeğiyle etkisiz hale getirdiklerini anlamıştı. Hızlandı ve kaçmakta olan nöbetçinin peşine düştü. Yenik düşmeyi asla kabul etmeyen yapısının verdiği güçle her adımında daha da hızlanarak koşmayı sürdürdü. Nöbetçi donanma üssünün içlerinde kaybolmak üzereydi. Eğer haki üniforması olmasa Juan onu loş ışıkta kaybedecekti. 8 adımda nöbetçinin 2 saniyelik avantajını neredeyse sıfıra indirdi ve 3 adım sonra İranlının üzerine atlayarak profesyonel bir Amerikan futbolu oyuncusu gibi adamı dizlerinden yakalayıp yere indirdi. Sert pürüzlü asfaltın üzerine düşerlerken Juan nöbetçinin vücudu sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Ama adam onun kadar şanslı değildi. Stabilize yolun üzerindeki iri çakıl taşlarına sinir bozucu bir çatırtıyla kafasını çarpmıştı. Ve yırtılan yanağının altından etleri görünüyordu. Kabriyo hemen etrafına baktı. Yakınlarda birkaç karanlık depo vardı. Daha uzakta bazı pencereleri aydınlık 4 katlı ofis binası gözüküyordu ama kimsenin kendisini fark ettiğini sanmıyordu. Yerde bilinçsiz halde yatan nöbetçinin bileklerini plastik kelepçeyle bağladı ve adamı sırtlayarak denizaltı yuvasına doğru koşmaya başladı. Kabriyo içeri girip kapıyı kapayınca Eddie'nin de teknisyeni kelepçeleyip ağzına tıkaç koyduğunu gördü. Teknisyeni giriş holündeki emniyetli bölgeye daha önce uyuttuğu iki adamın yanına doğru sürüklüyordu. Juan da kendi yükünü onların yanına bıraktı. ''Bu hayatımdan 2 ayı aldı.'' diyerek nefes nefese konuştu. ''Fark edilmiş olma şansın var mı?'' diye sordu Seng. ''Bağırmaya başlayan bir alarm duyarsan cevabını aldın demektir.'' ''Yukarıdakilerle ilgili bir sorun var mı?'' Biri silahı da davrandı. Link vurulan adamın kanamasını durdurdu. 2 saat içinde hastaneye yetiştirirlerse kurtulur. Yüzümüzde maske vardı ve ben planlandığımız gibi Çince konuştum. Eğer bu adamlar silahtan anlıyorsa Çin malı Type 95'i de tanıyacaklardır. Kullandığımız Çek malı mühimmat da kafalarını iyice karıştıracaktır. Max Henley yüzünde alaycı bir gülümsemeyle o tarafa doğru geldi. ''Bu işi olduğundan daha da zorlaştırmak zorunda kaldın değil mi?'' ''Hadi ama Max, riski büyütmezsek alıştığımız yüksek ücretleri alamayız değil mi?'' ''Gelecek sefer payımın bir kısmından vazgeçeceğim.'' ''Bu adamla ilgili bir sorunumuz var mı?'' ''Yarından önce uyanmaz. Şimdi izni olsa gidip şu torpilleri bulalım.'' Yükseltilmiş platformun altındaki 2 büyük odanın ilkinde Rus malı konvansiyonel test 71 torpillerinin tutulduğunu buldular. Oregon'da da bunların aynısından vardı. Kilidini Link'in ateş ederek açtığı 2. odada aradıkları şeyi İran'ın en yeni ve en ölümcül silahını buldular. Oda çalışma tezgahları, ölçüm bilgisayarları ve çeşitli elektronik cihazlarla doluydu. Odanın ortasında morgdaki kadavralar gibi gözüken üzerleri örtülü 2 adet cisim duruyordu. Max gidip üzerlerindeki örtüyü çekip aldı. Hareketli sehpanın üzerinde yatan cisim ilk bakışta pervanesi olmayan bir test 71 torpiline benziyordu. 75 santimetrelik su altı füzesine özellikle radikal bir biçimde şekil verilmiş burnunu incelemeye başladı. Bu özelliği torpilin etrafında hava kabarcıkları yaratıyor ve suda neredeyse hiç sürtünme olmadan gitmesini sağlıyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Juan yardımcısına yaklaşarak. ''Resimlerini gördüğüm Rusların Şikval'ının aynısı.'' dedi mühendis. ''Bunun gibi bir şey de form fonksiyondan sonra gelir. Demek istediğim süper kavitasyon etkisi yaratacak ancak 1-2 tasarım vardır. Ama bu Rusların balığıyla birebir aynı.'' ''İranlara yardım ediyorlar yani.'' ''Kuşkusuz.'' Max doğruldu. ''Asıl kanıt roket motorunun tasarımında. Fakat bahse varım ki adamları iş üzerinde yakaladık.'' ''Tamam, güzel. Sen ve Eddie ne kadar bilgi toplayabilirseniz alın.'' Eddie çoktan bir bilgisayarın başına geçmiş, bir korsan sürücü takıp sistemde ne var ne yok çekmeye başlamıştı. Link herhangi bir şey bulabilmek için kayıt defterlerini ve dosyaları inceliyordu. Cabrio, Franklin Lincoln'e dönerek "Hazır mısın koca adam?" dedi. "Elbette." Max tam odadan çıkarken kolundan tutarak durdurdu. "Bir mi, iki mi?" Juan torpillere şöyle bir baktı. "Geldiğimize değsin, ikisini de alalım." "Büyük ihtimalle ateşlemeye hazır ve yakıtlarının da dolu olabileceğini biliyorsun değil mi?" Cabrio sırıtarak "O halde dikkatli taşıyacağız" diye karşılık verdi. Link üst platformda ana kapıyı açacak bir mekanizma ararken Juan duvara kaynaklanmış bir merdivenden çıkarak dar bir iskeleden geçip tepe vincinin operatör kabinine girdi. Denizde geçen uzun yıllardan sonra her türlü vince aşina olan Juan, makineyi çalıştırıp aleti havuzun başına doğru bina boyunca yürütmeye başladı. Araç geriye doğru kayarken aklına zalimce bir fikir geldi ve vincin dev kanca takımını aşağıya doğru indirmeye başladı. Bir tona yakın ağırlığı ve hızın da etkisiyle koca kanca ağır ağır sallanmaya başladı. Vincin kancası Cabrio tarafından İran'ın en yeni Kilo sınıfı denizaltısının gözetleme kulesindeki dalış kanatlarına doğru yönlendirildi. Kancanın kanadı koparacak kadar salınımı yoktu ama hassas kumanda paneline verdiği hasar denizaltının kuru havuzda birkaç ay daha kalmasını gerektirecek cinstendi. Juan Vinci doğru pozisyona getirdiğinde Eddie ve Max 3 tonluk torpillerin birini tekerlekli sehpa üzerinde laboratuvardan açıklık alana çıkarmışlardı. Kancayı indirdi ve onlar da düşünceli İranlıların yerinde bıraktığı askı kayışlarını kancaya bağladılar. Sağlam bir şekilde bağlandığında Max Cabrio'ya eliyle işaret etti. Eddie de dalış takımlarını almaya gitti. Cabrio torpidoyu sehpadan havalandırdı ve vinci kilonun uzağında tutmaya dikkat ederek yeniden suyun üzerine doğru yürüttü. Kapıya 6 metre kala torpili suya indirdi. Dibi bulduklarını anlamak için çelik kablonun gevşemesini bekledi. Hat bombe yapmaya başlayınca kumanda kollarını bıraktı. Eddie iskele boyunca tankını, başlığını ve regülatörünü taşıyarak ilerledi. Sonra takımlarını donandı ve havuza atladı. Juan Eddie'den çıkan hava kabarcıklarının yüzeye ulaştığı noktaya bakarak bekledi ve bir dakika sonra Eddie'nin tamam işareti yapan baş parmağı bulanık sudan dışarı uzandı. Juan kancayı kurtarıp yukarı çekti ve vinci Max'in ikinci torpidoyu hazırladığı havuzun başına yönlendirdi. Vinç raylar üzerinde ilerlerken Juan üst gözetleme alanındaki Link'i gördü. Bilgisayarın üzerine eğilmiş en dıştaki kapakların kumandası üzerinde çalışıyordu. Doğru kombinasyonu bulmuş olmalıydı. Çünkü sadece Henley'in üstündeki dışında tüm ışıklar birer birer sönmeye başlamıştı. Cabrio geriye doğru baktı. Uzakta masif kapaklardan biri dışarıya doğru açılıyordu. Bu Linda'nın denizaltı aracını yuvaya sokması için sinyal yerine geçecekti. Lidar sistemi yerde yatan torpili algılayacaktı ve ikincisi için Juan'ın komutunu bekleyecekti. İkinci torpil vincin altında salınmaya başladığında Max Link'e katıldı ve ikisi diğer dalış ekipmanlarını, bu arada Juan'ın dalış donanımı ve kuru tip elbisesini de alarak kuru havuzun kenarına gittiler. Juan torpili suya bırakmak üzere yönlendirdiğinde gitmek için hazırdılar. Torpil suyun altında kaybolup kablolar yeniden gevşeyince Juan vincin motorunu susturdu. Küçük kontrol panelinin altına uzanıp bir tutam kabloyu çıkan kıvılcımlar arasında çekip kopardı. İranlılar hırsızlığı nasıl olsa fark edeceklerdi. O yüzden havuz donanımına verebileceği kadar zarar verip yeniden çalışmaya başlamasını olabildiğince geciktirmek için elinden geleni yapıyordu. Link kapakları ve aydınlatmayı kontrol eden bilgisayarı etkisiz hale getirmek için ufak patlayıcıları yerleştirdi ve bunu bir hareket dedektörüne bağladı. Soruşturma ekibinin kafasını biraz daha karıştırmak için de Çin malı patlayıcı ve tetikleyici kullandı. Atladığı bir ayrıntıyı hatırlayan Juan kılıfından çıkardığı tabancayı suya doğru fırlattı ve silah şapırtıyla suya gömüldü. Bu bir QSZ-92 idi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait en yeni standart tabancalardan biriydi. İranlıların bu işi kimin yaptığını anlamak amacıyla bütün havuzun dibini tarayacaklarını ve silahı bulacaklarını biliyordu. Buldukları kanıtlarla ne yapacaklarını bilmiyordu ama kafalarını bulandırmak eğlenceli olacaktı. Vincin merdivenlerinden inerek zaman kaybetmek yerine Juan binayı boydan boya geçen kiriş üzerinden koşarak Vincin kablo makarasına kadar geldi. Ellerini dikkatle saç örgüsü kabloya kenetleyerek aşağıya doğru inmeye başladı. Ellerini sırayla kullanarak kabloya tutuna tutuna inerek suya 3 metre yaklaştığında kendisini aşağı bıraktı. Max orada Juan'ın donanımıyla birlikte bekliyordu. Tankı omuzlarından geçirmesine ve başlığı takmasına yardım etti. ''Linda duyuyor musun?'' diye sordu Juan suda ayaklarını oynatarak. Başlıktaki haberleşme sistemi Link'in kolunun altında duran dalış kıyafetiyle çalıştığından suya daldığında kullanma imkanı olmayacaktı. ''Evet başkan, bu arada iyi dalıştı. Çıkan suya göre benden 9.2 puan.'' ''Ters çifte yarım burgu ve çivileme.'' dedi soğuk bir ifadeyle. ''Biz sırayla hava cebine giriyoruz. Senin kurtarma operasyonun için 2 tane balık var.'' ''Anlaşıldı.'' Linda ile Nomad sürülerek ilerlerken altlarındaki suyun girdap oluşturduğunu hissettiler. Dalış maskesi takmadığından Link tarafından hava cebine doğru yönlendirilen Cabrio içeri giren ilk kişi oldu. Peşinden Link iri gövdesini kapaktan içeri soktu ve başının üzerindeki kapağı kapatmak için uzandı. Uyarıcı ışık yeşile dönünce su boşaltma vanalarını açtı. Su çenesinin hizasına gelir gelmez Cabrio kafasındaki başlığı çıkardı. İçerideki soğuk ve taze hava özellikle kuru havuzun kimyasallarla kirlenmiş atmosferinden sonra çok ferahlatıcıydı. Sıkışık ortama rağmen Link'i incitmeden bölmeden çıkmayı başaran Cabrio az sonra kokpitte Linda'nın yanındaydı. ''Gemiye hoş geldin.'' yüzünde arsız bir gülümsemeyle sordu. ''Nasıl gitti?'' ''Çocuk oyuncağı.'' diye kayıtsız bir şekilde cevaplayarak ıslak Suriye donanması üniformasıyla kendini yatar koltuğa bıraktı. Aralarındaki bilgisayar ekranından mini denizaltının altında olup bitenler görülüyordu. Nomad'ın altındaki düşük ışıkta çalışabilen kameradan Linda ilk torpilin üzerinden biraz yana kaymış olduklarını fark etti. Yaptığı küçük bir manevrayla Max'in araca monte etmiş olduğu kavrayıcı kolları 3 tonluk torpilin tam üzerine getirdi. Bir düğmeye bastı ve tungsten alaşımlı çelik pençeler torpili kavrayarak Nomad'ın karnına sıkıca tutturdular. Juan safra tanklarından birini boşaltarak yeniden su içinde sabit kalmalarını sağladı. Linda dudağının kenarını ısırarak yönlendirici iticileri çalıştırdı ve Nomad'ı hafifçe yana çevirdi. Araç sallanıp torpidoyu geçince içinden küfretti. ''Gel git yaklaşıyor.'' diye açıkladı ve denizaltıyı geri yüzdürerek yeniden torpilin üzerine getirdi. Hava cebi kontrol paneli üzerindeki ışık kırmızıdan yeşile döndü. Eddie ve Max de gelmişti. Nomad bir kez daha torpilin üzerinde akıntıyla birlikte savruldu. Linda kuru havuzda girdaplar oluşturan dalgalarla baş edebilmek için gücü biraz daha arttırdı. Anaforlar ve çarpışan akıntılar mini denizaltıyı beşik gibi sallıyordu. Juan gerek duyarsa Linda'nın yardım isteyeceğinden emindi. Üçüncü denemede denizaltıyı torpidonun tam üzerine getirdi, pençeleri onun yuvarlak çeperleri üzerine kapattı ve biraz daha safra saldı. Linda kendinden memnun bir halde gülümsedi. ''Üç uğurlu sayımdır.'' Juan uzaktan kontrollü kolu uzattı ve onun marifetli parmaklarıyla torpilleri taşıdıkları askıları yakalayarak ikisini de Nomad'ın baş altındaki gözlere yerleştirdi. Yapay kol yerine döner dönmez Linda kumanda kolunu sertçe çekerek Nomad'ı kuru havuz içinde döndürdü. Lidar sistemi sayesinde Nomad'ı kısmen açık kapakların arasından geçirerek limanın açık sularına çıkardı. Juan bataryaları kontrol etti. Sudaki hızlarını ve deniz tabanına göre hızlarını kontrol etti. Tüm bu rakamları bilgisayara girerek menzillerini belirlemeye çalıştı. Bu arada ekibi arkada ıslak elbiselerini çıkarıp daha önceden hazırladıkları temiz kıyafetleri giyiyordu. Tahmin ettiklerinden daha kuvvetli gelen gelgitin de etkisiyle Oregon'a vardıklarında 1 saatlik yedek güçleri kalacaktı. Rahatsız edici bir durumdu ve Juan bunu biraz daha rahatsız edici hale getirmeyi planlıyordu. İran'ın tepkisiyle ilgili olarak içinde kötü bir his vardı ve Oregon'u Hürmüz Boğazı'ndan olabildiğince uzaklaştırmak istiyordu. Nomad'dan Oregon'a, telsize konuştu. ''Sesinizi duymak ne güzel başkan.'' Hali Kasım cevap verdi. ''Her şey yolunda değil mi?'' ''Bebeğin elinden şekerini almak gibiydi.'' dedi Cabrio. ''Dönüşüm nasıl gidiyor?''
''Saat gibi. Baştaki ek plakalar gitti. Baca eski haline döndü. Konteynerleri de hızla katlıyoruz.''
''Güzel. Hali yarım saat içinde yol almanızı istiyorum. Fakat hızı 3 deniz milini ayarla.'' Nomad 4 deniz mili hızla gidiyordu. Randevumuzu kıyıdan biraz daha uzağa çektik.
Bu bizi nakliye gemilerinin rotasına çok yaklaştırır diye uyardı Ali. Sizi almak için duramayız.
Biliyorum, gemiye dönüşümüzü hareket halindeyken yapacağız. Nomad'ı ay havuzunda yüzeye çıkarmak tek başına yeteri kadar tehlikeliydi. Bunu bir de Oregon yol alırken yapmak, kabriyonun kesinlikle gerekli olmadıkça göze almayacağı bir riskti. Bundan emin misin gerçekten diye sordu Max kokpite doğru uzanarak. Juan eski arkadaşının gözlerinin içine baktı. Sağ ayak bileğim sızlıyor. Bu başkanın içine bir şey doğduğunda aralarında kullandıkları bir şifreydi. Numan'ın verdiği bir görevi kabul etmeden önce benzer bir şey hissetmişti ve görev sırasında sağ bacağını dizinin altından itibaren kaybetmişti. Zaman geçtikçe her ikisi de Juan'ın içgüdülerine güvenmeye başladılar. Dipnot Numa, Ulusal Sualtı ve Okyanuslar Ajansı, National Underwater and Marine Agency.
Patron sensin dedi Max başıyla onaylayarak.
İran sahillerinden yavaşça uzaklaşmakta olan Oregon'a yetişmek fazladan 2 saatlerini aldı. Nomad geminin koyu gövdesinin altında omurganın 12 metre aşağısına geldi. Ay havuzunun kapakları tamamen açılmış, gövdeye paralel vaziyette duruyordu. Kırmızı uyarı ışıkları geminin içinden suya vuruyordu. Nomad'dan bakıldığında adeta cehennemin kapısına yaklaşıyor gibiydiler. Linda denizaltıyı yavaşlatarak Oregon'un düşük hızıyla eşitledi ve aracı açıklığın tam altında ortaladı. Normal bir sudan çıkarma operasyonunda dalgıçlar suya girerek Nomad'ı gemideki vincin alatlarına bağlayarak rahatça yukarı çekilmesini sağlarlardı. 3 deniz mili gibi düşük bir hızda bile ay havuzunda dalgıçların emniyetli dalışını engelleyen kuvvetli akıntılar oluşuyordu. Hız istediği seviyeye gelince Linda safra pompasını çalıştırdı ve suyu yavaşça boşaltarak Nomad'ın neredeyse milim milim yükselmesini sağladı. Ortamı germek istediğimden değil ama diye seslendi hali haberleşme bağlantısından. 4 dakikaya kadar dönüş noktasına geleceğiz. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi rotaları o kadar sıkı denetlenir ki en ufak sapma hoş görülmez.
Evet, bu gerçekten hiç germedi diyerek gözlerini ekrandan ayırmadan cevap verdi Lydia.
Biraz daha safra bıraktı. Kumanda çubuğu ve gaz kolu üzerindeki parmakları bir tüy kadar hafifti. Açıklık giderek büyürken küçük düzeltmeler yapıyordu.
''Çok iyi gidiyorsun.'' diye seslendi Juan yardımcı pilot koltuğundan.
Mesafe karış karış azaldı ve sonunda Nomad geminin tam altına geldi. Artık teknoloji harikası motorun sessiz vızıltısını ve tahrik borularından geçen suyun sesini duyabiliyorlardı.
Linda Nomad'ı biraz daha yavaşlatarak havuzun arka kısmına doğru kaymasını sağladı. Aracın arka kanatları ve pervaneleri açıklığa 30 santimetre uzaklıktaydı. ''Haydi bakalım'' dedi ve bir depo dolusu metal bilyeden oluşan kalan yarım tonluk safrayı da boşalttı.
Nomad yukarı doğru fırladı ve yüzeye çıktı. Oregon'un 3 deniz milli hızından dolayı kaynayan bir kazan gibi çalkalansa da havuzdaki su Nomad'a göreceli olarak hareketsizdi. Mini denizaltı ileriye doğru hızlandı. Kendi uzunluğunun ancak 2 katı olan havuzu kat etmek üzereyken Linda acil durum geri iticilerini çalıştırdı. Tedbir olarak şişme bir tampon havuzun yan duvarları boyunca suya indirildi. Denizaltının dokunuşu o kadar hafif oldu ki tampon neredeyse hiç ezilmedi. Nomad'ın tepesinde kaldırma askılarını araca bağlayan teknisyenlerin ayak sesleri duyuldu. Altlarında havuzun kapakları kapanmaya başlamıştı. Linda rahatlamış bir halde nefesini bırakarak krampı önlemek için bileklerini ovalamaya başladı. Juan omzuna yavaşça 1-2 kez vurdu. Zorlandığı gözlerinden okunuyordu.
''Ben daha iyisini yapamazdım.''
''Teşekkürler.'' dedi yorgun bir sesle. Kulağını uzatıp sanki uzaktan gelen bir sesi duymaya çalışır gibi yaptı. ''Galiba küvetim beni çağırıyor.''
''Git hadi.'' dedi Juan. Koltuğundan kalktı. Koyu renk deri üzerinde bir su birikintisi kaldı. ''Fazlasıyla hak ettin.''
Nomad kızağa çekilip dış kapağı açıldığında ekip tepe kapağının altında bekliyordu. Kaymayan döşemeye sular akıtmaya devam etmesine rağmen Juan önce ekibinin çıkması için onlara yol verdi. Bir teknisyen istemesini beklemeden bir kulaklık uzattı kendisine.
''Eric orada mısın?''
''Evet başkan'' dedi Eric harekat merkezindeki yerinden.
''Kapaklar kapanır kapanmaz bizi 18 deniz miline çıkar. Boğazdan çıkmamız ne kadar sürer?''
''Aşağı yukarı 2,5 saat ve buluşma yerine varmamızda bir 15 saat daha sürer.''
Cabrio Eddie'nin bilgisayardan ele geçirdiği tüm bilgileri ve torpidoları bir an önce gemiden uzaklaştırmak istiyordu. Ama Los Angeles sınıfı hızlı saldırı denizaltısı Tallahassee ile buluşma zamanını, casus uyduların ve yakınlardaki bir geminin transferi fark etmesi ihtimaline karşılık çok titizlikle ayarlamak zorunda kalmışlardı.
Tamam, teşekkürler. Haliye Bandar Abbas kaynaklı askeri konuşmalara karşı kulağını iyice açmasını söyle. Bir şey duyarsa beni uyandırın.
Anlaşıldı patron.
Max roket torpilleri Nomad'ın altından çıkarılışına nezaret ediyordu. Kendisi de zincirli bir makarayı motorlu el arabalarının üzerine doğru alçaltıyordu. Eddie bilgilerle dolu bilgisayar sürücüsünü su geçirmez bir kutuya koymuştu bile. Juan silahlardan birine avucunun içiyle bir şaplak indirdi.
Tanesi 5 milyon, artı bilgisayardan yürüttüğümüz bilgiler için 1 milyon daha. Bir günlük iş için hiç fena değil. Overholt'u arayıp bu bebeklerden iki tane ele geçirdiğimize haber versen iyi olur. Sonra faturayı görünce kalp krizi geçirmesin.
Önce bir duş dedi Juan, sonra ararım onu. Sen de pes ediyor musun?
Max saatine baktı.
Neredeyse 4:30. En iyisi ben kalıp kalan işlerle ilgilenip gemiyi yeniden düzene sokayım. Belki gün doğarken kahvaltı keyfi yaparım.
Keyfine bak, iyi geceler.
Poş sözcü Hindistan'daki İngiliz yönetimi sırasında ortaya çıkmıştı. Yolcular Bombay ya da Delhi'deki kraliyet görevlerine gidip gelirken Hindistan yönü için iskele tarafında, İngiltere'ye dönüşte de sancak tarafında bilet isterler, böylelikle kameraları hep geminin gölgeli tarafında olurdu. Bilet acenteleri de bunu kısaltma haline getirmişlerdi. Gidiş iskele, dönüş sancak şeklindeki bu kısaltmadaki kelimelerin baş harfleri İngilizce olarak okuduğunda poş olarak telaffuz ediliyordu. Dipnot port out, starboard home. Böylece İngilizceye yeni bir kelime kazandırılmıştı. Kabriyonun kamerası iskele tarafındaydı ama geminin açısı güneş ışınlarının lombozundan içeriye girmesine sebep olduğundan odanın içi çalışan klimaya rağmen cehennem gibi sıcaktı. Ter içinde sırılsıklam uyandı. Bir an kendisini uyandıran şeyin ne olduğunu uyku sersemliği içinde anlayamadı. Sonra telefonun ikinci kez çalan zilini duydu. Buruşmuş çarşafların arasından kollarını kurtarırken yatağın karşısındaki duvarda asılı büyük saate baktı. Daha 8 bile değildi ama güneş şimdiden yakmaya başlamıştı. Ayzeyi kulağına götürdü. Cabrio.
Başkan, ben Hali. Yolun sonuna geldik.
Juan duyduğunu hazmetmeye çalışırken kafadan bazı hesaplar yaptı. Oregon şimdiye kadar boğazı geçmiştir ama Umman körfezinde çok yol almış olamazdı. Hala İran'ın askeri etki alanındaydılar. Bir yandan bacaklarını yataktan sarkıtıp bir eliyle kafasını sıvazlarken sordu, neler oluyor? 5 dakika önce Bandar Abbas kaynaklı yoğun bir konuşma trafiği oldu ama sonra tamamen kesildi. Juan bunu bekliyordu. Ne olup bittiğini anlamak üst komutanının biraz zamanını alacaktı. Sonra cesaretini topladığında da hırsızlığı Tahran'daki amirlerine bildirecekti. Onlar da üsse derhal telsiz ve güvenli olmayan telefon hatlarını kullanmayı durdurmasını ve özel tahsis edilmiş kara hatlarına geçmelerini emredeceklerdi. Birinci Körfez Savaşı'nda Amerika dinleme konusunda yetenekleri hakkında tüm dünyaya elini açık etmişti. Uydu ve yer dinleme istasyonlarını kullanarak NSA, Dipnot Ulusal Güvenlik Teşkilatı, her telefon konuşmasını, her telsiz yayınını, her faks mesajını ve diğer her çeşit haberleşmeyi fütursuzca duymuş, dinlemiş ya da okumuştu. Amerikan ordusu bu şekilde Saddam Hüseyin'in kumanda ve kontrol tesislerini tam isabetle vurabilmişti. Birleşik Devletler'in bu ezici teknolojik üstünlüğünü tehdit olarak gören uluslar, yani İran, Suriye, Libya ve Kuzey Kore, milyonlarca dolar harcayarak fiziksel olarak bağlanılmadıkça girilmesi ve dinlenmesi imkansız olan kara hatları ağı kurmuşlardı. Oregon'un dinlemesine takılan ve panik içinde yapılan o ilk konuşmalardan sonra İranlılar bu sisteme geçerek Cabrio'nun değerli istihbarat kaynağını kesmiş oldular.
''Ne duydun?'' Juan sordu.
Kuru havuza bir tecavüz gerçekleştiğini, kontrol odasına hasar veren küçük bir patlama olduğunu ve iki balinanın çalındığını bildirdiler.
Bu torpillere taktıkları kod isimledi Juan. Sanırım Farsçası Hud.
Bilgisayar da öyle söyledi. Daha sonra Savunma Bakanlığı'nın emriyle peygamberin sesi gibi bir şeye geçmeleri istendi.
Bu onların askeri haberleşme sistemleri olmalı.
Juan telsiz telefonu kulağı ile omuz arasına yerleştirerek serbest kalan elleriyle giyinmeye çalıştı. Başka bir şey var mı?
Ne yazık ki başkan, hepsi bu kadar.
Kabriyo kendini İranların yerine koydu ve bundan sonra ne yapabileceklerini düşündü. Bandar Abbas'ı kapatacaklar ve limandaki her gemiyi bir daha arayacaklar. Donanma yüksek alarm seviyesine geçecek ve muhtemelen Umman Körfezi boyunca sahilden 40-50 mil açıkta ne kadar gemi varsa durdurmaya çalışacaklardır. Biz hala o yarıçap içindeyiz dedi Ali. Dümenciye bizi buradan derhal uzaklaştırmasını söyle. 2 dakika içinde harekat merkezinde olacağım. Kıdemli personeli topla. Huan'ın üst düzey adamları birkaç saat öncesine kadar çalışıyor olsalar da tamamen İran'ın vuruş alanının dışına çıkana kadar görevde olmalarını istiyordu. Huan Oregon'u tasarladığında harekat merkezine olağanüstü bir önem verilmişti. Geminin beyniydi orası. Motorlar ile silah sistemlerinden, yangın söndürme fıskiyeleri ile haberleşmeye kadar her şeyin kontrol edilebildiği sinir sistemiydi. Oregon'un dış yüzeyi ne kadar çürümüşse bu odada o kadar yüksek teknolojiliydi. Ön duvarı boydan boya kaplayan düz ekran, geminin sayısız kamerasından, mini denizaltılardan, insansız hava araçlarından, ROV ve Robinson R-44 helikopterden gelen düzinelerce görüntüyü aynı anda gösterebiliyordu. Sonar ve radar görüntülerini de ekrana yansıtabiliyordu. Dümen ve silah istasyonları düz panelin hemen arkasındaydı. Halley'in haberleşme konsolu Max Hanley'in mühendislik istasyonu ve ana sonarın 2 boyutlu ekranı odayı çevreliyordu. Harekat merkezinin ortasında Mark Murphy ve Eric Stoney'in Kaptan Kirk koltuğu olarak adlandırdıkları koltuk vardı. Kabriyo kumanda pozisyonundan gemideki her şeyi kontrol edebiliyor ve gerek duyduğunda her istasyonun kontrolünü devralabiliyordu. Alçak tavanı ve düzinelerce bilgisayar ekranından gelen yansımalarla harekat merkezi NASA görev kontrol merkezinin elle tutulur uğultusuna sahipti. Huan içeri girdiğinde bitkin haldeki Max Hanley de Mark Murphy gibi yerini almıştı bile. Murphy ekibin askeri ya da istihbarat geçmişi olmayan tek üyesiydi ve bu durum açıkça anlaşılıyordu. Uzun boylu ve hantaldı. Dağınık siyahımsı uzun saçları vardı ve sürekli uzatmaya çalıştığı sakalları ancak cansız bir keçi sakalı görüntüsünden öteye geçememişti. Gemideki herkesten yüksek bir IQ'ya sahipti ve daha 20'li yaşlarındayken MIT'de doktorasını yapmıştı. Dipnot, MIT ABD'nin ve dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri, bazı kaynaklara göre en iyisi kabul edilen okul. Buradan başlıca savunma sanayi firmalarından birine geçerek sistem geliştirme uzmanı olarak çalışmış ve Eric Stoney ile orada tanışmıştı. Eric o sırada donanmada satın almacı olarak çalışırken istifa edip şirkete katılmayı planlamaktaydı. 2 ay boyunca ikisi Arleigh Burke sınıf destroyerleri için hala gizli tutulan uzun menzilli bir top projesi üzerine çalışmışlardı. Eric Murphy'yi ve Cabrio'yu Murphy'nin şirkete katılması konusunda ikna etmişti. Juan Murphy'nin Oregon'un silah sistemleri hakkındaki yeterliliği konusunda hiçbir eksiğini bulamamıştı. Sadece bir gün genç Bay Murphy'nin simsiyah giyinmeyi ve geminin gövdesindeki midyeleri bile silkeleyecek yükseklikte bir sesle punk müzik dinlemeyi bırakmasını umut ediyordu. Bu sabah karşısına üzerine bir çift kıpkırmızı dudak işlenmiş bir tişörtle çıkmıştı. Arkasında da dehşet kayalı resim sergisi yazıyordu. Çalışma masasının üzeri boş enerji içeceği kutularıyla doluydu. Gözlerindeki cam gibi ifadeye bakarak Juan Murphy'nin ana gıdasının kafein olduğunu söyleyebilirdi. Juan kafasını sallayarak koltuğuna oturdu ve yanı başındaki bilgisayar monitörünü düzeltti. Bir anda masasının üzerinde dumanı tüten bir fincan kahve belirdi. Morris o kadar sessizce yaklaşmıştı ki Juan geldiğini duymamıştı. ''Bu gidişle sana bir çan takmak zorunda kalacağım.'' Çok kalıplaşmış bir deyimle kaptan, ölü bedenimi çiğnemeniz lazım. Ya da cesedini her neyse, gülümsedi Juan, teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Kahvesini içerken önündeki ekranı incelemeye başladı. Özellikle çevrelerindeki denize ait radar görüntülerine dikkat etti. İran sahilleri hala ekranın tepesinde, radarın en uç sınırında gözüküyordu. Sayısız gemi Basra Körfezi'ne girip çıkıyordu. Noktaların iriliğinden çoğunun tanker olduğu anlaşılıyordu ve trafik günün en kalabalık saatindeki Atlanta'yı aratmıyordu. İyice uzakta güneyde büyük bir gemi ve etrafında kümelenmiş diğer gemiler gözüküyordu. Bunun bölgede görevli bir Amerikan uçak gemisi olduğunu tahmin etti. hız ve rotalarını aynı zamanda geminin altındaki su derinliğini kontrol etti. Dip 120 metre ölçülüyordu. Bir İran denizaltısı rahatlıkla gizlenebilirdi. Ancak Amerikalıların bu kadar yakın olması nedeniyle eğer bir şekilde hırsızlıkla bağlantıları ortaya çıkarsa helikopter veya uçak saldırısından endişe ediyordu. Kamera görüntülerine hızla bir göz attı ve Oregon'un olması gerektiği gibi tek bacalı ve güvertesi konteynerlerden arınmış bir halde gözüktüğünü fark etti. Adı eski haline getirilmiş dama direğinde hala Panama bandırasının çekili olduğunu gördü. Öngörülü bir tedbirdi bu. Çünkü İranlılar Oregon'un normalde taşıdığı gibi İran bandıralı bir gemiye çıkmak için izin almak zorunluluğunu hissetmezlerdi. Kargo vinçlerinden birinin üzerindeki kameradan az önce geçmiş olmaları gereken bir tankerin yaklaşık bir mil arkalarından geldiği görülüyordu. Kuzey yönünde yarım mil gerilerinde dümen sularında seyreden bir de konteyner gemisi vardı. Ali, sonarda bir şey var mı? Menzilimizdeki 8 geminin gürültüsünden başka bir şey yok. Onları da bilgisayar inceledi zaten. Bizim gibi yük gemilerinden başka bir şey yok ortalıkta. Sanki bir şey daha diyecekmiş gibi duraksadı. Juan kaşlarını çattığını fark etti. Ne kadar küçük olursa olsun söyle bana. Bandar Abbas'tan gelen telsiz haberleşmelerinden sonra Şahbahar'daki donanma üssünden kaynaklanan bir yayın tufanı oldu. O zamandan beri bir şey yok mu? Hali kafasını salladı. Sadece o zaman. Juan bu bilginin ne işe yarayacağını kestiremedi ve şimdilik bir kenara koydu. Uçak ya da helikopterlerden ne haber? Güneyimizde uçak gemisinden havalanan bir ASV uçağı bir saat önce gözüktü ekranda ama kuzeydeki dostlarımızdan bir ses yok. Dipnot ASV Anti-Denizaltı Savaşı, Anti-Submarine Warfare. Kabrio biraz rahatladı ve bu işten paşayı kurtarabileceklerini düşünmeye başladı. Tam kafasından bunlar geçerken Hali bağırdı. Sonar teması, mevki 95 derece, 6500 metre, suda torpil, kahretsin baş kapakları açık, yuvaları dolu halde bize saldırmak için bekliyormuş. Torpille aralarında 4 milden fazla uzaklık vardı. Bu yüzden Juan, Oregon'u tehlikeden kurtarmak için gerekenden çok zamanı olduğunu biliyordu. Sesi sakindi. Takip et Ali, tepki vermeden önce nereye gittiğinden emin olalım. Sonar teması! Kasım yeniden haykırdı. Suda ikinci torpil, aynı mevki ve aynı menzilde. Bilgisayardan hedef tayini yapacağım. İlk balık konteyner gemisine doğru ilerliyor. Adının Saga olduğunu sapladım ve bizden 20 dakika önce Bandar Abbas'tan ayrılmış. Taktik durum giderek kötüleşiyordu. Uçak gemisi savaş bürosundan uyarı alıyoruz. Atışları duymuşlar ve uçak havalandırıyorlar dedi Ali. İşler Arap saçına dönecek burada dedi Max umutsuzca. Al benden de o kadar diye mırıldandı Juan. Yok artık Ali bağırdı. Yeni temas. Üçüncü torpili ateşlediler. Yaylım ateş gibi. Bize, Saga'ya ve arkamızdaki tankere. Bir Petromax Oil ULCC, adı da Aggie Johnston. Sadece Oregon'u hedef alan tek torpido olsa Cabrio hallederdi. Hatta gemisini ikinciyle hedefin arasına sokarak iki tanesiyle bile baş edebilirdi. Ama denizde 3 adet balıkla seçenekleri çok fazla değildi. Ya Saga ya da Aggie Johnston vurulacaktı. 200 bin ton ham petrol yüküyle böyle bir şeyin olmasına izin vermesi mümkün değildi. Bir tane daha fırlattılar dedi Hali, sesinde inanamadığını gösteren bir tonla. Suda 4 balık oldu şimdi. Saga ile ilki arasındaki mesafe 3,5 mil. Bu son balık diğerlerinden çok daha yavaş ilerliyor. Diğerleri ıskalarsa diye oyalanıyor dedi Max. Ki o gidip bitirsin işi. Eğer 3 torpilden biri ıskalar ya da patlamazsa bu yedek atış hedeflenen gemiyi vurmak üzere onun yerini alacaktı. Cabrio bu taktiği biliyordu ve buna karşı bir savunması da yoktu. Şimdi Umman denizine canlı olarak ulaşacak kadar şanslı olup olmadıklarını düşünmeye başladı. 5. ayının sonu. Sayfa 76.